9. kaset, 2. yüz. Simonson olabildiğince anlaşılır bir biçimde konuşmaya çalışmaktaydı çünkü. Nijni'den Perm'e kadar Dmitri Nehlidov Katyusha'yı ancak iki kez görebildi. Nijni'de onu mahkumları üzerine ağ gerilmiş bir kayaya bindirdikleri sırada. Perm'de de cezaevinin kaleminde görmüştü. Her seferinde de genç kadını içe kapanık ve kötücül bir durumda bulmuştu. "Bir şey istiyor musun?" diye sorunca Katyusha ona kaçamaklı, karışık yanıtlar vermişti. Bu halinden işin için Nehlidov'a hala hınç ve düşmanlık beslediği belli oluyordu. Bunu daha önce de birkaç kez açıklamıştı nitekim. Katyusha'nın bu asık yüzlülüğü o sırada erkeklerin kendisine fazlaca balta olmalarından geri geliyordu. Nehlidov da onun bu durumuna üzülmekteydi. Sürgünlük koşulları ağır ve aşağılatıcıydı. Dmitri genç kadının bu yüzden eskiden kendisine kızdığı zaman yaptığı gibi telaşa, kedere kapılıp unutmak için sigara ve içki içmeye başlamasından korkuyordu. Fakat yolculuğun bu ilk bölümünde Katyusha'yı görememiş olduğu için ona hiçbir yardımda bulunamadı. Ancak Katyusha siyasi mahkumların yanına verildikten sonradır ki Dmitri böyle düşünceler beslemiş olmasının yersizliğini anladı. Onda görmek istediği iç değişmenin de onunla her buluşmasında gittikçe daha belirgin bir hal aldığını gördü. Dmitri, Tomsk'a yaptığı ilk ziyaret sırasında Katyusha tam yola çıkmadan önceki haline dönmüştü. Yani Dmitri yanına geldiği zaman ne surat asmış ne de heyecanlanmıştı. Tersine onu görünce sevinmiş, içine bir güven gelmişti. Kendisi için yaptıklarından en çok, şimdi tanımış olduğu insanların arasına katılmış olmasından ötürü teşekkür etti ona. 2 aylık yürüyüşlerden, molalardan sonra Katyusha'nın dış görünüşü de değişti. Zayıfladı, yüzü yandı, yaşlanmış gibi oldu. Şakaklarında ve ağzının kıyılarında küçük küçük kırışıklıklar belirdi. Saçlarını başının üstünde topluyor, başına örtü örtüyordu. Giyinişinde, saç bitiminde ve tavırlarında eski şuhluğundan iz kalmamıştı. Hep sürmekte olan bu değişiklik, Dmitri'de derin bir sevinç uyandırmaktan geri durmuyordu. Şimdi ona karşı, o zamana dek hiç tanımamış olduğu bir duygu hissetmekteydi. Bu duygunun başlangıçtaki romantik eğilimle, hele sonradan duyduğu kösnül aşkla hiçbir ilgisi yoktu. Ayrıca bu duygu, Katyusha hüküm giydikten sonra Dmitri'yi ona evlenme önerisinde bulunmaya sürükleyen görev duygusuyla da ilgili değildi. Bu sadece Katyusha'yı cezaevinde ilk görünce hissetmiş olduğu acıma ve sevecenlik duygusuydu ki, hastane olayından sonra Dmitri'yi genç kadını bağışladığı sırada içinde yeniden yer etmişti. Nehlidov bu olay yüzünden duyduğu tiksintiyi yenerek sağlık memuruyla Katyusha arasında sözde geçmiş olan olayı bağışlamış, sonradan da bu işin aslı olmadığını anlamıştı. Evet, yine aynı duygulardı bunlar ama ilkin belirsizken, bir görünüp bir kaybolurken sonradan sürekli hale gelmişlerdi. Nehlidov ne yaparsa yapsın, ne düşünürse düşünsün, genel olarak yalnız Katyusha'ya değil herkese karşı sevgi ve sevecenlik duyuyordu. Bu ruh hali sayesinde gönlünde birikmiş olan sevgi selini boşaltma olanağını buluyordu. Bu sel o zamana kadar çıkacak yer bulamamıştı. Şimdi ise Nehlidov'un tanıdığı insanların hepsinin üzerine dökülüyordu. Yol boyunca Dmitri hep kendisini herkese karşı sevgi beslemeye sevk eden vecde benzer bir durum içinde yaşadı. Bu durum yüzünden kafiledeki arabacıdan ve askerden ta cezaevi müdürüne, valiye kadar rastladığı bütün insanlara karşı kendiliğinden içten gelen ani bir ilgi duydu. Katyusha'yı siyasi mahkumlar arasına yerleştirdikten sonra bu mahkumların çoğuyla tanışmak fırsatını da bulmuştu. İlkin Ekaterinburg'da tanışmıştı onlarla. Hepsi birden sere serbest büyük bir yapıda toplanmışlardı. Sonra da Katyusha ile birlikte yolculuk yapan 5 erkek ve 4 kadınla tanışmıştı. Bu tanışma, devrimciler hakkında beslemekte olduğu düşünceleri tümüyle değiştirmesine yol açtı. Rusya'daki ayaklanma hareketinin başlangıcında, hele 1 Mart olaylarından sonra Prens Dmitri Nehlidov devrimcilere karşı kötü duygular beslemiş, onları hep küçümsemişti. Zalimlikleri, hükümete savaşmak için başvurdukları gizli yöntemler Nehlidov'un hoşuna gitmiyordu. Hele bir takım kimseleri vahşice öldürmelerini hiç doğru bulmamaktaydı. Nihayet onu tiksindiren bir şey de devrimcilerin kendilerini pek yüksek görmeleriydi. Ki böyle bir kusur herkeste bulunur zaten. Fakat onları daha iyi tanıyınca kendilerine nasıl haksız yere işkence edilmiş olduğunu da gördü ve bu koşullar altında devrimcilerin olduklarından başka türlü olamayacaklarını anladı. Adi suçlular da bir takım saçma sapan korkunç işkencelere uğruyorlardı ama hüküm giymeden önce ve sonra yine de az çok yasal bir işlem görmekteydiler. Ne var ki siyasi mahkumlar için bu da yoktu. Nitekim Dmitri bunun böyle olduğunu Şuştova'nın daha sonra da bütün yeni dostların durumlarını incelediği zaman çok iyi anladı. Devrimcilere karşı tıpkı ağla balık avlarmış gibi davranılıyordu. Ne kadar balık avlanmışsa hepsi kıyıya getiriliyor, sonra daha değerli oldukları için aralarından iri balıklar seçiliyor, küçük balıklarsa oracıkta bırakılıveriyordu. Bunlar kıyıda ölüp kokmaktaydılar. Tıpkı bunun gibi yalnız suç işlememiş değil, topluma zararı da dokunmamış birkaç kişi yakalanıyordu. Bunlar kimi zaman yıllarca hapiste süründürülüyordu. Kimisi verem oluyor, kimisi çıldırıyor, kimisi de canına kıyıyordu. Bunların hapiste tutulmalarının tek nedeni serbest bırakılmaları için elde yeter kanıt bulunmayışıydı. Böylelikle bu gibiler hep el altında bulundurulmuş da oluyorlardı. Herhangi bir soruşturma sırasında karanlık kalmış bir noktayı aydınlatmaya yardımları dokunabilirdi çünkü. Subayların kendilerini de söylemekten çekinmedikleri gibi bu masum insanların yazgıları çoğu zaman jandarma subayının, polis komiserinin, ihbarda bulunanın, savcının, sorgu yargıcının, valinin, bakanın keyfine kalmıştı. Filanlı ya da falanca memurun içi sıkıldı ya da göze girmek istedi mi hemen tutuklamalar yapmaya başlıyordu. Sonra kendisinin veya şeflerin keyiflerine göre bu insanlar ya salıveriliyor ya da hapiste alıkonuluyordu. Bu memurun üste ya da göze girmek için ya da bakanla olan ilişkileri öyle gerektirdiği için bu insanları ya dünyanın öbür ucuna sürgün ediyor ya hapiste tutuyor ya da kürek cezasına ölüme mahkum ediyordu. Ama eli yüzü düzgün bir hanım istedi diye bu üstün bu gibi mahpusları salıverdiği de olağan işlerdendi. Onun için siyasi mahkumlar da tabii kendilerine karşı kullanılan yöntemlerin tıpkısını uygulamaktaydılar. Canlarını, özgürlüklerini ve insanların sevdikleri ne varsa hepsini tehlikeye atarak yaptıkları kanlı, zalimce izleri birer kahramanlık saymaktaydılar. Böylece de Prens Nehlidov çok acayip bir olayı anlama olanağını bulmuş oluyordu. Karıncayı bile incitmeyen, başkalarının ıstırabına dayanamayan çok yumuşak huylu uysal insanlar kılları bile kıpırdamadan cinayet işlemeye hazırlanıyorlar. Cinayeti de yüksek amaca yani kamunun iyiliğine erişmek için haklı ve yasal bir araç, aynı zamanda da kendi kendine koruma çaresi sayıyorlardı. Bu devrimcilerin kendilerini ve yapmakta oldukları işleri yüksek görüşle hükümetin onlara verdiği önemden, çarptırıldıkları cezaların korkunçluğundan ileri geliyordu. Bunlar her şeye katlanma gücünü bulabilmek için kendilerini zaten yüksek görmek zorundaydılar. Dmitri Nehlidov onları yakından tanıyınca şu sonuca vardı. Bazı kimselerin sandığı gibi bunların ne hepsi birer haydut ne de başkalarının sandıkları gibi hepsi birer kahramandı. Hepsi de sizin, benim gibi insanlardı. Her yerde olduğu gibi bunların arasında da iyiler, kötüler vardı. Kimileri sırf ortadaki kötü durumla savaşmak gerektiğini düşündükleri için devrimci olmuşlardı. Başka bazıları da sırf bencil ve boş nedenlerle bu yolu tutmuşlardı. Fakat çoğu tehlike aşkıyla canlarını feda etmenin verdiği zevkle bu işe atılmışlardı ki Nehlidov da savaştayken bu duyguyu tatmıştı. Bütün genç ve iradeli insanlar da böyle duygulara kapılırdı zaten. Bunların öteki insanlardan kendi lehlerine olan bir farkları vardı. Ahlaksal yanları daha yüksekti çünkü. Kanaatkar bir yaşam sürüyorlar, kadın peşinde koşmuyorlar, çıkar güçmüyorlardı. Ayrıca dava uğrunda her şeylerini, hatta canlarını bile fedaya hazırdılar. Bu nedenle aralarında orta düzeyi aşanlar bunu tam anlamıyla aşmış oluyorlar, çevrelerine çok yüksek bir ahlak örneği veriyorlardı. Bu düzeyin aşağısında olanlara gelince, bunlar da bunun çok ama çok altındaydılar. Hepsi dalavereci, ikiyüzlü, ukala, kendini beğenmiş kimselerdi. Onun için Dmitri Yeni tanıdıklarının bazılarına sevgi, saygı gösteriyordu ama başka bazılarına da hiç mi hiç aldırmıyordu. Bu arada Dmitri Nehlidol, Kriltsov adındaki genç bir veremliğe karşı özel bir sevgi duydu. Bu delikanlı da sürgüne gönderilmişti. Katyusha ile yolculuk eden kafiledendi. Dmitri onu da Ekaterinburg'da tanımıştı. Sonra yol boyunca birkaç kez de onunla görüşüp konuşmuştu. Bir yaz günü verilen mola sırasında hemen hemen akşama dek birlikte vakit geçirmişlerdi. O gün Kriltsov'un çenesi açılmış, prense kendi geçmişini ve nasıl devrimci olduğunu anlatmıştı. Hapse girinceye dek başına pek az şey gelmişti. Babası güney illerinden birinde varlıklı bir çiftçiydi. Kriltsov daha küçükken babası ölmüştü. Ailenin tek evladı olduğu için annesi büyütmüştü onu. Liseyi de, üniversiteyi de kolayca bitirmiş, fen fakültesinden birincilikle çıkmıştı. Ona, üniversitede kal da seni yabancı ülkelere gönderelim demişlerdi ama pek yanaşmamıştı buna. O sıralarda bir kızı seviyor, onunla evlenmeyi tasarlıyordu çünkü. Sonra kendisini ülke işlerine verecekti. Birçok şeye ilgi duyuyordu ama hiçbiri yapmaya karar veremiyordu. O sıralarda üniversitedeki arkadaşları ondan, hepsinin de katılmış oldukları bir iş için para istediler. Kriltsov bu işin devrimci bir girişim olduğunu biliyordu. O sıralarda bu gibi şeylere hiçbir ilgi duymamıştı. Fakat hem arkadaşlık hatırı için hem de korktuğunu sanmasınlar diye istenen parayı vermişti. Kendisinden para isteyenler yakayı ele vermişler, para için imzaladıkları makbuz bulunmuş ve bu işte Kriltsov parmağı bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine delikanlı yakalanmış, önce karakolda sonra cezaevinde hapsedilmişti. Kriltsov bunları anlatırken yüksek bir yatağın üstüne oturmuş, göğsünü içeri çekip dirseklerini dizlerine dayamıştı. Bir yandan da zeka ve iyilikle ışıldayan parlak, ateşli ve görkemli gözleriyle Dmitri'ye bakıyordu. Öyküsünü şöyle sürdürdü. Beni tıktıkları hapishanede işler pek öyle sıkı değildi. Duvarlara vurarak aramızda anlaşabiliyorduk. Üstelik koridorlara çıkabiliyor, aramızda konuşuyor, yiyeceklerimizi, sigaralarımızı paylaşabiliyorduk. Akşamları ise bir arada toplanıp şarkı söylemekteydik. Benim sesim oldukça güzeldi. Evet, annem olmasa hapishane yaşantısı diyecek yoktu. Oysa annem hapiste olmama çok üzülüyor, kendini bu yüzden yiyip bitiriyordu. Hapishane yaşantısını ilgi çeken çok hoş yanları da vardı hatta. Örneğin ben ünlü Petrov'u hapiste tanıdım. Sonra kaleye hapsedildiği zaman bir cam parçası canına kıydı zavallı. Daha başkaları da tanıdım orada. Ama yine de devrimci değilim. Sonra hücre arkadaşlarımla da ahbaplık kurmuştum. Bunlar Polonya'nın bağımsızlığı lehinde yayınlanan bildiri dolayısıyla yakalanmışlar, istasyona götürüldükleri sırada kaçmaya kalkıştıkları için de hüküm giymişlerdi. Bunlardan Lozinski adında olanı Polonyalı, Rozovski adında olanı ise Yahudiydi. Sonradan ikisini de Kiev'de astılar ya, neyse. Bu Rozovski çocuktu henüz. 15'inde var yok gibi duruyordu ama 17 yaşındayım diyordu. Ufak tefek zayıf bir şeydi. Çok canlı ve hareketliydi. Kapkara parlak gözleri vardı. Tüm Yahudiler gibi o da müzikten anlıyordu. Sesi daha yeni kalınlaşmaya başlamıştı ama çok güzel şarkı söylüyordu. Derken bir sabah onları alıp mahkemeye götürdüler. Akşam dönünce bana, ölüme mahkum ettiler bizi dediler. Hiç kimse beklemiyordu bunu. Suçları öylesine önemsizdi çünkü. Sadece nöbetçilerin elinden kaçmak istemişler, bu işte yaralanan bile olmamıştı. Sonra Rozovski gibi ufacık bir çocuğu mahkum etmek de öyle canavarca bir şeydi ki hapiste hepimiz gözdağı vermek için yapmış olmalılar bunu, karar onaylanamaz diye düşünüyorduk. Önceleri biraz telaşlandık ama sonradan yatıştık. Eskisi gibi vakit geçirmeye devam ettik. Bir gece gardiyan benim kapıya yaklaştı gizlice. Marangozlar geldi, sehpayı hazırlıyorlar dedi. Önce birden anlayamadım. Ne var, hangi sehpa dedim. Ama yaşlı gardiyan öyle heyecanlıydı ki yüzüne bakınca bizim o iki arkadaştan söz ettiğini hemen anladım. Arkadaşlarla haberleşmek için duvara vurayım dedim ama iki hükümlü beni duyarlar diye korktum. Zaten ötekiler de işi biliyorlardı herhalde ama seslerini çıkarmıyorlardı. Bütün gece koridorda da hücrelerde de bir ölüm sessizliği hüküm sürdü. Ne işaret sesi duyuluyordu ne de şarkı sesi. Saat 10'a doğru gardiyan yine göründü. Cellat Moskova'dan geldi dedi. Sonra da çekip gitti. Geri gelsin diye seslendim ona. O sırada birden Rozovski'nin sesini duydum. Ne var? Ne diye sesleniyorsun ona? Diye soruyordu. Ben de uydurma bir karşılık verdim. Bana sigara getirdi de filan dedim. Ama Rozovski'nin kulağına kar suyu kaçmıştı bir kez. Ne diye şarkı söylemiyorsunuz, işaretleşmiyorsunuz? Diye sordu. Ne dedim şimdi pek anımsamıyorum. Ama onunla konuşmamak için kapıdan hemen geri çekildim. Korkunç oldu o gece. En ufak gürültüye bile kulak kabartıyordum. Derken sabaha karşı bir takım sesler işittim. Koridorların kapıları açıldı. Ayak sesleri işitildi. Birileri geliyordu. Epey kalabalıktılar. Kapının üzerindeki küçücük pencereye yaklaştım. Koridorda bir lamba yanıyordu. Önce müdür geçti. Öteden beri kendinden emin, iradeli gibi görünüyordu. Şimdi ise benzi uçmuştu. Korkmuş, insanlıktan çıkmış gibiydi. Bitkindi. Arkasından yardımcısı geliyordu. Suratı asık ama daha kararlıydı. En geriden de askerler gelmekteydi. Benim kapının önünden geçtiler, bitişik hücrenin önünde durdular. Müdür yardımcısını acayip bir sesle bağırdığını duydum. Lozinski, kalk bakayım. Temiz çamaşır giy sırtına, diyordu. Sonra kapının gıcırdadığını işittim. Hepsi de onun hücresine girdiler. Sonra Lozinski'nin ayak sesleri işittim. Koridorun öbür yanından yürüyordu. Ancak müdürün yüzünü görebiliyordum. Adamda betbeniz kalmamıştı. Bir yandan omuzlarını kımıldatıyor, öbür yandan da üniformasının bir düğmesini habire çözüp çözüp ilikliyordu. Derken birdenbire, sanki bir şeyden korkmuş gibi yana doğru bir adım attı. Lozinski onun önünden geçmiş, benim kapıya yaklaşmıştı. Yakışıklı delikanlıydı da, ha, aslan gibi bir Polonyalıydı. Düz, geniş bir alnı, ince, sarı kıvırcık saçları, iri güzel gözleri vardı. Tam gelişme çağında, kanlı canlı, sağlıklı bir gençti. Gelip kapımın üstündeki küçük pencerenin tam önünde durdu. Öyle ki yüzünü, korkunç, çökük, kül gibi olmuş yüzünü olduğu gibi görüyordum. Kırso, sigaran var mı? Dedi. Vermek istedim ama müdür yardımcısı sanki geç kalmaktan korkuyormuş gibi hemen kendi tabakasından çıkarıp ona uzattı. Lozinski bir sigara aldı. Öteki de bir kibrit çaktı. Lozinski sigarayı içmeye başladı. Düşünür gibiydi. Sonra birden aklına bir şey gelmiş gibi konuşmaya başladı. Zalimce, haksız bir şey bu. Hiçbir suçu işlemedim ben. O sırada beyaz, tüysüz boynunda bir ürperme oldu ve sustu. Bense gözlerimi onun boynundan ayıramıyordum. O sırada Rozovski'nin o ince Yahudi sesine çığlıklar kopardığını duydum. Lozinski'nin sigarasını izmaritine attı, kapının önünden uzaklaştı. Bu kez küçük pencerenin önünde Rozovski'nin başı göründü. Bakışları hüzünlü ve nemliydi. Çocuksu yüzü kızarmış, ter içinde kalmıştı. O da temiz çamaşır giymişti. İkide bir, çok bol olan pantolonunu yukarı çekiyordu. Bir yandan da titremekteydi. Umarsız yüzünü küçük pencereye yaklaştırdı. ''Sen de tanıksın değil mi, Kristol?'' dedi. ''Doktor öksürük ilacı iç demişti bana, değil mi? Hastayım ben, onun için öksürük ilacı içmem gerek. Kimse bir şey söylemedi. O ise soran gözlerle bir bana bir müdüre bakıyordu. Bu sözlerle ne demek istemişti anlayamadım hiç. Derken müdür yardımcısının suratı birden asıldı. Cırlak bir sesle yine bağırdı. Bu numaralarda ne oluyor? Hadi gel bakayım. Rozovski sanırım başına geleceği anlayacak durumda değildi. Sanki acelesi varmış gibi herkesin önü sıra koridorda adeta koşarcasına ilerledi. Ama sonradan kasıldı. Hıçkırıklar duydum, ince sesini işittim. Bir itişme, kakışma oldu. Rozovski keskin çığlıklar koparıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Sonra uzakta, hep daha uzakta, koridorun ucundaki kapı gıcırdadı, ardından da hiçbir şey duyulmaz oldu. İşte böyle astılar onları. İkisini de yağlı iple boğdular. Başka bir gardiyan daha vardı. Onlar asılırken oradaymış da anlattı. Lozinski karşı koymaya filan kalkışmamış. Buna karşılık Rozovski uzun zaman debelenip durmuş. Onu zorla dar ağacına götürmüşler. Yağlı ipi de zorla geçirmişler boynuna. O gardiyan biraz aptalca bir şeydi. Bana bu iş için korkunçtur demişlerdi ama hiç de korkunç değil dedi. Omuzlarıyla iki kez şöyle yaptılar o kadar. Sonra da bana iki mahkumun omuzlarının nasıl kasıntılı biçimde kalkıp indiğini gösterdi ve ekledi. İlmikler daha da sıkışsın diye cellat iplere asıldı o kadar. İkisi de kımıldamadılar bile artık. Kristol da gardiyan gibi. Hiç de korkunç değil, dedi. Gülümsemek istedi ama gülümseyecek yerde hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sonra da uzun zaman sustu. Güçlükle soluk alıyor, boğazına tıkanan hıçkırıkları tutmaya çalışıyordu. Yatışınca, o günden sonra ben de devrimci oldum işte, dedi. Sonra çabucak kendi yaşam öyküsünü anlattı. Halk Kurtuluş Partisi'ndenmiş. Sabotajcılar ekibinin de şefiymiş hatta. Bu ekibin amacı hükümeti korkutup iktidardan uzaklaştırarak bir halk hükümeti kurmakmış. Kristol bazen Petersburg'a, bazen yabancı ülkelere, bazen Kiev'e, bazen de Odessa'ya gidiyor, her yanda başarı elde ediyormuş. Çok güvendiği bir adam ele vermiş onu. Yakalanmış, yargılanmış, 2 yıl hapis yatmış, ölüme mahkum olmuş ama cezası sonradan ömür boyu küreğe çevrilmiş. Hapisteyken verem olmuş. Şimdi içinde bulunduğu koşullara bakılırsa birkaç aylık ömrü ya vardı ya yoktu. Kendisi de biliyordu bunu ama yaptıklarına pişman değildi. Dünyaya bir daha geleceğimi bilsem yine aynı şeyi yaparım, diyordu. Bu adamla yaptığı konuşmalar ve onun başından geçenler Nehludov'a o zamana değin anlamamış olduğu birçok şeyi anlama olanağını verdi. Kafilenin vola verdiği hapishanede kafile başı subayla bir mahkum arasında bu mahkumun kızı yüzünden olay çıktığı gün Prens Nehludov çok geç uyandı. Bir handa kalıyordu. Kalktıktan sonra da bir takım mektuplar yazmak için odasından uzun zaman çıkmadı. Bu mektupları il merkezine gönderecekti. İşte bu yüzden odasından her zamankinden daha geç çıktı. Öteden beri yaptığı gibi de kafilenin önüne geçmedi. Ancak akşam olurken kafilenin mola vereceği köye ulaşabildi. Buradaki hanı şişman bir dul kadını işletiyordu. Görülmemiş irilikte bembeyaz bir boynu vardı. Nehludov üstünü başını kuruttu. Dinsel heykeller resimlerle süslü temiz salonda çayını içti. Sonra da subaydan mahkumlarla görüşme izni almak için hapishane binasına doğru ilerledi. Son 6 konakta postabaşıların her biri değişmişti ama hiçbiri Dimitri'nin hapishaneye girmesine izin vermemişti. O da bu yüzden Katyusha'yı bir haftayı aşkın zamandır görmemişti. Bütün bu sertliğe cezaevi müdürlüğünden önemli bir memur neden olmuştu. Bu memurun yakında oralara uğraması bekleniyordu çünkü. Fakat adam kafile mola verdiği sırada hiç çevresine bakmadan geçip gitmişti. Bu yüzden de Nehludov o sabah kafileyi teslim alan subayın kendisine mahkumlarla görüşme iznini vereceğini sanıyordu. Hancı kadın, hapishane köyün öbür ucundadır, bir araba bulayım isterseniz, dedi ama prens yayan gitmeyi yeğledi. Koca koca çizmeler giymiş pehlivan yapılı bir delikanlı, ben götüreyim sizi oraya, dedi. Öyle koyu bir sis vardı ki pencerelerden gelen ışığın 3 adım ilerisinde Nehludov delikanlıyı gözden yitirdi ve ancak çizmelerinin koyu ve yapışkan çamurdan çıkardıkları lıkırtıyı işitir oldu. Kılavuz önde, Prens Dimitri Nehludov arkada, kilise meydanından evlerin ışıklarıyla aydınlanmış uzun bir sokaktan geçtiler. En sonunda köyün öbür ucuna ulaştılar. Burası zifiri karanlıktı. Çok geçmeden de sis bulutlarının arasından mola yerinin fenerlerinden çıkan ışıklar göründü. Biraz sonra fenerlerin kırmızımtırak lekeleri daha parlak bir hal aldı. Hapishanenin çevresindeki avlunun direkleri göründü. Nöbet yerinin siyahlı beyazlı direkleri, nöbetçinin de oradan oraya gidip gelen kara gölgesi belli oldu. Nöbetçi her zamanki gibi "Kim var orada?" diye bağırdı. Dimitri'nin tahta parmaklığı yanında beklemesine bile izin vermedi. Kılavuz bu kadar sertlik karşısında hiç istifini bozmadı. Sen de amma sertsin be hemşerim, dedi. Git de onbaşı uyandır, biz bekleriz burada. Nöbetçi karşılık vermedi. Kapıdan içeri doğru bağırdı. Sonra da kılavuzun elindeki feneri ışığından yararlanarak bir odun yongasıyla Nehludov'un çizmeleri nasıl temizlediğini dikkatle seyretmeye başladı. Tahta parmaklığın ardından bir sürü kadınla bir sürü erkeğin sesleri işitiliyordu. 3 dakika kadar sonra kapı gıcırdaya gıcırdaya açıldı. Fenerin ışığında karanlığın içinde biraz subay görünerek "Ne var?" diye sordu. Prens bir kart vizitin üstüne "Özel bir iş için sizinle görüşmek istiyorum." diye yazmıştı gelen as subaya. "Bunu al da subaya götürüver," dedi. As subay nöbetçi kadar sert değildi. Meraklı bir adamdı da üstelik. Dimitri'nin kim olduğunu, subayı niye görmek istediğini ne pahasına olursa olsun öğrenmek istiyordu. Bu işten kendisine de bir pay çıkabilirdi belki. Bunu kaçırmak istemiyordu. Nehludov, özel bir iş bu. Seni de sevindiririm, merak etme. Kartı götür de astsubaya ver, dedi. Astsubay kağıdı alıp gitti. Biraz sonra küçük kapı yeniden gıcırdadı. Dışarıya ellerinde sepetler, çömlekler, çuvallarla bir takım kadınlar çıktı. Sibirya dolaylarında özgü, acayip bir lehçeyle kendi aralarında konuşuyorlardı. Köylü gibi değil de kentli gibi giyinmişlerdi. Hepsinin sırtında mantolar, koyun postundan kürkler vardı. Başları örtülüydü. Eteklerini toplamışlardı. Fenerin ışığında Nehri Doğu'la kılavuzuna bakıyorlardı. Kadınlardan birisi geniş omuzlu köylüyü görünce sevinmiş olacak ki ona hemen Sibirya diliyle sevgi dolu küfürler yağdırmaya başladı. Boyun devresin değil mi? Ne yapıyorsun orada bakayım? Bir yolcu getirdim. Ya sen ne getirdin ki? Âlâ süt getirdim ama sabahleyin gel, dediler. Gece yatısını alıkoymadılar mı? Kadın bir kahkaha kopararak, Allah cezanı versin değil mi? Dedi. Hadi gel de köye kadar götür beni. Delikanlı bir şeyler daha söyledi. Bunu kadınlarla birlikte nöbetçi de güldü. Sonra delikanlı Dimitri'ye dönerek, yolu tek başına bulursunuz değil mi? Kaybolmazsınız ya. Bulurum, bulurum. Kiliseyi geçtikten sonra iki katlı bir ev var ya, sağdaki ikinci bina. Buyurun size bir sopa. Böyle diyerek Nehludova boyundan büyük bir sırık uzattı. Yürürken bu sopaya dayanmıştı hep. Sonra kocaman çizmelerini yine çamurlarda lıkırdata lıkırdata satıcı kadınlarla karanlıkta kayboldu. Bu konak da Sibirya yolu üzerindeki bütün öteki konaklara benziyordu. Çevresi sivri uçlu kazıklardan yapılma bir parmaklıkla çevrili avlunun içinde tek katlı 3 bina vardı. Bunların pencerelerinde parmaklık olan en büyük hükümlülere ayrılmıştı. İkincisinde jandarma bölüğü barınıyor, üçüncüsünde bir subay oturuyordu. Kalem de bu üçüncü binadaydı. Binaların her birinde ışıklar vardı. Her zaman olduğu gibi, hele burada bu ışıklar binaların içinde iyi ve içten bir şeyler varmış gibi boş bir umut uyandırıyordu insanda. Kapıların önlerindeki merdivenlerin üstünde fenerler yanmaktaydı. Ayrıca avluyu aydınlatmak için duvara 5 fener daha asılmıştı. Çamurların üstüne atılmış tahtalardan yapılma bir yolda ilerleyen astsubay, Nehli Doğu binaların en küçüğüne götürdü, sonra kendisi yana çekildi. İkisi birden küçük bir lambanın aydınlattığı, her yanı is kokan küçük bir sofaya girdiler. Ocağın önünde ayağının yalnız bir tekinde sarı çizme bulunan bir asker duruyordu. Öbür çizmesini eline almış, koncunu yelpaze gibi kullanarak bir semaverin ateşini canlandırmaya çalışıyordu. Nehri Doğu görünce durdu. Sırtından meşin ceketini aldı, sonra da içerideki odaya girerek ''Konuk geldi yüzbaşım'' dedi sert bir ses. ''Alsana onu içeri'' diye yanıt verdi. Asker ''Buyurun'' dedi. Sonra yine semaverin başına geçti. Odayı bir asma lamba aydınlatıyordu. Masanın başında bir subay oturmaktaydı. Masanın üzerinde de yemek artıkları ile iki şişe duruyordu. Subayın ceketi geniş göğsünü ve omuzlarını sımsıkı sarmıştı. Kiremit rengi yüzünün tam ortasında kocaman sarı bıyıkları vardı. Odanın içi hamam gibi sıcaktı. Burada sigara kokusundan başka ucuz bir lavanta kokusu da duyuluyordu. Prensi görünce subay yerinden kalkarak ona yarı alaycı, yarı kuşkucu gözlerle baktı. ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu. Yanıt beklemeden de kapıdan yana askere seslendi. ''Hey Berlow, çay ne zaman hazır olacak?'' ''Şimdi yüzbaşım, şimdi.'' Subayın gözünden şimşekler saçılıyordu. ''Ben bir şimdi gösteririm sana ki almadan kaçarsın alimallah!'' diye bağırdı. Asker ''Geliyor yüzbaşım, geliyor!'' diye bağırdı. Sonra da elinde semaverle içeri girdi. Dimitri asker semaveri yerleştirsin diye bekledi. O sırada subay hain bakışlı ufacık gözlerle ''Neresine vursam acaba?'' dercesine emirlerine bakıyordu. Semaver yerine yerleştirilince subay demlensin diye çay koydu. Sonra çantasından 4 keşe bir konyak şişesiyle bir paket bisküvi çıkardı. Nehri Doğu'dan yana dönerek ''Buyurun bir arzunuz mu var?'' dedi. Prens hep ayakta duruyordu. ''Kadın mahkumlardan biriyle görüşmek istiyordum da'' dedi. ''Siyasi mahkumsa yasaktır.'' ''Hayır siyasi değil.'' ''Subay, buyurun oturun.'' dedi. Dimitri oturarak ekledi. ''Siyasi değil ama benim ricam üzere üst bakanlar siyasilerle yolculuk için izin verdiler.'' Subay onun sözünü keserek ''Ha bildim.'' dedi. ''Kısa boylu esmer bir kadın değil mi?'' ''Olur elbet. Bir sigara içer misiniz?'' Prense tabakasını uzattı. İki bardağa da özene bezene çay koydu. Sonra bir tanesi onun önüne sürerek ''Buyurun.'' dedi. Sağ olun. Gidip göreyim onu diyordum da. Adam sizde. Gece uzun. Bol bol zamanınız var. Durun da çağırtayım. Getirtmeseniz de ben yanına gitsem olur mu acaba? Siyasi mahkumların yanına mı? Yasaktır bu. İyi ama kaç kez bıraktılar beni. Onlara bir şey veririm diye mi çekiniyorsunuz yoksa? İstesem o kadının aracılığıyla yapardım bunu. Subay pis pis gülerek. Yoo, bunu yapamazsınız ya, dedi. Üstünüzü ararız çünkü. Öyleyse arayın üstümü. Subay konyak şişesinin mantarını çıkardı. Prensin bardağına yaklaştırarak. Müsaade eder misiniz, dedi. Sonra. Arama işinden de vazgeçeriz canım, diye ekledi. Konyak istemez misiniz? Siz bilirsiniz. İnsan Sibirya'da okur yazar birisini rastlayınca seviniyor bayağı. Bu bizim iş çok acıdır, bilirsiniz tabii. Hele insan başka şeylere alışmış olursa bu daha da ağır gelir ona. Biz bu mahkum kafirleri götürüyoruz ya, kaba, cahil derler bizim için. Ama kimse düşünmez ki biz de Allah'ın kuluyuz. Pekala da başka işler yapabiliriz. Bu subayın kırmızı suratı, ucuz lavantası, yüzüğü, hele gülüşü Dimitri'nin pek sinirine dokunuyordu. Fakat bütün yolculuğu boyunca olduğu gibi o anda da kimseye aldırmazlık gösterecek, kimseyi küçümseyecek durumda değildi. Subayı dinleyip de onun ruh halini, emri altında bulunan kimselere acı çektirdiği için vicdan azabı duymak biçiminde yorumladıktan sonra ''Evet ama'' dedi, ''sizin durumunuzda olan bir insan bile insanların acılarını hafifleterek bir avuntu kaynağı bulabilir.'' ''Acılar mı?'' dediniz. ''Ne adamlardır onlar bir bilseniz.'' Ne özellikleri var sanki onların? İnsan değil mi onlarda? Aralarında suçsuzlar da var sonra. Her türden insan var aralarında tabii. Acınacak durumda oldukları da kesin. Bizim arkadaşlar kuş uçurtmazlar ama ben öyle değilim. Elimden geldiğince yardım ederim onlara. Kendi zararıma da olsa yaparım bunu. Tek onlar rahatlasın diye düşünürüm. Arkadaşlar usulden, nizamdan, yönetmelikten başka şey bilmezler. Başları sıkıştı mı kurşuna da dizdirirler. Ama ben acırım. Nehlidov'un bardağına tekrar çay koyarken. Müsaade eder misiniz? İsteriz ya canım, dedi. Sonra da sordu. Aklıma gelmişken sorayım. Kim bu görüşmek istediğiniz kadın? Zavallı kadıncağızın biri. Kaderin cilvesiyle bir genel eve düşmüş. Orada da bir adamı zehirledi diye suçlamışlar onu. Çok iyi kadındır oysa. Subay başını sallayarak. Evet, olur böyle şeyler, dedi. Kazan'da böyle bir kadın vardı örneğin. Adı Emma'ydı. Macar asıllıydı ama Acem kızları gibi çekik çekik gözleri vardı. Nasıl da şıktı sonra. Gören gerçekten bir kontes sanırdı onu. Subay bu kadını anımsayınca gülmekten alamadı kendini. Fakat Dimitri subayın sözünü keserek sözü yine aynı konuya getirdi. Bu insanlar sizin eliniz altındayken durumlarını düzeltebilirsiniz sanırım, dedi. Böyle yaparak da hiç kuşku yok ki büyük bir ferahlık duyarsınız. Dimitri yabancılarla ya da çocuklarla konuşuyormuş gibi olabildiğince anlaşılabilir biçimde konuşmaya çabalıyordu. Subay ise parıldayan gözlerle Nehludov'a bakıyordu. Acem gözlü Macar kızından yine söz edebilmek için onun sözünü bitirmesini bekliyordu herhalde. Bu kızın hayali muhakkak ki belleğinden çıkmamıştı. Şimdi bile aklı fikri ondaydı. Evet, orası öyle, dedi. Diyelim ki doğru olsun bu. Ben de acırım onlara. Ha, bu Emma'yı anlatıyordum size. Ne yapıyordu biliyor musunuz? Dimitri, valla beni ilgilendirmez bu, dedi. Açıkça söylüyorum bakın, eskiden başka türlüydüm ama şimdi kadınlarla böyle düşüp kalkmaktan tiksiniyorum. Subay çekingen bir tavırla ona baktı. Sonra, bir çay daha içmez misiniz, diye sordu. Hayır, sağ olun. Subay, Bernov, diye seslendi. Bayı al da Vukulov'a götür. Söyle siyasi mahkumların yanına bıraksın onu. Yoklamaya değin kalabilir bu bay orada. Prens Dimitri Nehlidov askerle birlikte avluya çıktı. Fenerlerin kızılırmtırak ışıklarını burasını zar zor aydınlatıyordu. Yolda bir askere rastladılar. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu. Emirleri yanıt verdi. ''Beşinci koğuşa. Buradan geçemezsin, kapı kapalı. Merdivenin o yanından dolaş. Kapı neden kapalıymış? As subay kapadı, sonra da köye gitti. Ne yapalım, biz de oradan geçeriz.'' Asker yine tahta döşeri yolda ilerleyerek prensi başka bir merdivenin önüne götürdü. Avludan bir takım seslerin uğultusu ve için için olup biten bir didilmenin gürültüsü geliyordu. Arı kovanı gibi bir yerdi sanki burası. Dimitri'ye yaklaşıp kapı açılınca uğultu daha da arttı, büyük bir gürültüye dönüştü. Bir takım sesler bir şeyler söylüyor, küfürler ediyor, gülüyordu. Zincir şakırtıları işitti. Sonra insan dışkısıyla katrandan oluşan, çok iyi bildiği o kötü, ağır koku yine burnuna çarptı. Seslerle zincir şakırtıları ve insanın midesini bulandıran bu pis koku birleşip onda tek bir izlenim uyandırıyordu hep. Manevi bir tiksintiydi bu. Ki ucu mide bulantısına dek varıyordu. Biri ötekini güçlendirerek ikisi de birbirine karışmaktaydı. Sofaya girerken ilk gözle çarpan şey adına Paraşa denen o kocaman fıçının kıyısına çömelmiş bir kadın oldu. Kadının karşısında yassı takkesini tıraşlı kafasına yan giymiş bir erkek duruyordu. İkisi de sohbet etmekteydiler. Kürek mahkumu Nehludov'u görünce göz kırparak, "Krallar bile bu işi yapmadan edemezler," dedi. Kadınsa kaputunun eteklerini indirerek başını eğdi. Kapıdan girince bir koridor başlıyordu. Koğuşlar bu koridora açılıyordu. İlk koğuş evlilerindi. Sonra bekarlara ayrılmış büyük bir koğuş geliyordu. Koridorun dibinde de siyasi mahkumlara ayrılmış iki tane küçük koğuş vardı. Bu yapı 50 kişilikti ama içinde şimdi 450 kişi vardı. Mahkumlar öyle sıkışık durumdaydılardı ki koğuşlarda yer bulamayanlar koridorlarda yatıyorlardı. Kimisi yere oturmuş, kimisi yatmıştı. Kimileri de ellerinde boş ya da sıcak su dolu çaydanlıklarla gidip geliyorlardı. Bunlar arasında Taras da vardı. Dimitri'nin arkasından koşarak yetişti, ona arkadaşça bir selam verdi. Yüzünde, burnuyla gözlerinin altında mor çürükler vardı. Dimitri, "Ne oldu sana?" diye sordu. Taras gülümseyerek, "Hiç, bir iş oldu da," dedi. Asker küçümser bir edayla, "Dövüşmekten başka şey bilmezler ki zaten," dedi. Arkaları sıra yürümekte olan bir mahkum, "Kadın yüzünden oldu bu iş," dedi. "Tek gözlü Fetka var ya, onunla kapıştılar." "Fedosya ne yapıyor?" "İyi, çay için kaynar su götürüyorum ona." Taras böyle dedikten sonra evliler koğuşuna girdi. Dimitri Nehludov kapıdan içeri bir göz attı. Koğuşun içi kurumakta olan ıslak giysilerin çıkardığı buğu yüzünden karanlıktı. İçeride kadın, erkek, bir sürü insan vardı. Yatakların üstünde de altında da insanlar yatıyordu. Kadınların bağırışları, çığlıkları bitmez tükenmez bir uğultu halindeydi. Ondan sonra gelen bekarlar koğuşuysa daha da doluydu. Kapının önünde toplanan ıslak kaputlu mahkumlar ta koridora taşmışlardı. Aralarında bir şeyi paylaşır ya da bir soruyu çözer gibi bir halleri vardı. Emir eri prense işin iç yüzünü anlattı. Mahkumların meydancısı yiyecek paralarını kumarda kasa görevi yapan adama veriyor. Bunlar ondan ödünç para alıp kumar oynayacaklar, yitirirler. Sonra da borçlarını aldıkları yiyecek parasından öderler. Mahkumlardan en yakında olanlar askerle. Efendiyi görünce susarak onlara ters ters baktılar. Prens bunlar arasında kürek mahkumu Fedorov'u gördü. Önceden tanıyordu onu. Bu Fedorov yanı sıra hep hırpani kılıklı, kemerli kaşlı, solgun ve şiş suratlı genç bir delikanlıyla gezdirirdi. Ayrıca bir arkadaşı daha vardı ki o da korkunç bir serseriydi. Çiçek bozuğuydu ve burnu yoktu. Çam ormanlarına dalıp kaçmaya kalkıştığı sırada etini yemek için bir arkadaşını öldürmüş, bu yüzden her yana ün salmıştı. O da koridorda duruyordu. Islak kaputunu omzunun üstüne atmıştı. Dimitri'ye "Geçin!" diye yol vermeksizin küstah ve alaycı bir edayla onun yüzüne bakıyordu. Nehludov onun yanından dolaşıp yoluna devam etti. Prens için bu durum olağan şeylerdendi. Son 3 ay içinde bu suçluları en çeşitli durumlarda görmüştü. Örneğin bu mahkumlar boğucu bir sıcakta zincirlerini süreye süreye bir toz bulutu içinde uzun yol yürümüşlerdi. Dimitri bunları yol boyunca mola verirken ya da konaklarda görmüştü. Bu duruşlar sırasında akıllara durgunluk verecek açık hava cümbüşleri oluyordu. Fakat bütün bunlara karşın Nehludov yine de onlarla her ilişki kuruşunda ya da şimdi olduğu gibi mahkumların gözlerini kendi üzerine diktiklerini hissettiği zaman acayip bir sıkıntı duyuyor, onlara karşı suçlu olduğunu hisseder gibi oluyordu. Asıl işin acı yanı şuydu ki bu sıkıntı ve suçluluk duygusuna Dimitri'nin bir türlü alt edemediği bir tiksinmeyle biraz da korku karışıyordu. Mahkumların bu durumda olduklarına göre başka türlü olamayacaklarını pekala biliyordu ama yine de duyduğu tiksintiyi alt edememekteydi. O sırada kısık bir ses okkalı bir küfür salladı. Ardından da Bu boş gecenin baş kalfası heriflerin de dünya umurlarında değil. Ne arıyorlar burada? Ama zahmet çeker onlar değil ya, onun için aldırmazlar elbet, dedi. Bu küfüre kötü ve alaycı gülüşler karşılık verdi. Kılavuzluk eden az subay bekarlar koğuşuna geçtikten sonra Dimitri'ye, yoklamadan önce gelir sizi alırım, dedi. O gider gitmez yalın ayak bir mahkum zincirlerini elinden tutarak hızlı adımlarla Dimitri'ye yaklaştı. Çevresini ekşi ve ağır bir ter kokusu saça saça esrarlı bir tavırla. ''Koruyun onu efendim.'' dedi. ''Zavallıyı berbat ettiler. Zilzuna sarhoş ettiler. Daha bu sabah kafile geldiği zaman o kendini Karmanov'un yerine geçirdi. Sanki Karmanov kendisiymiş gibi davrandı.'' Mahkum çevresine kaygılı kaygılı bakınarak ekledi. ''Bizim elimizden bir şey gelmez. Bu işe karıştığımızı duysalar bizi öldürürler alimallah.'' Sonra da hemen uzaklaşıp gitti. İşin iç yüzü şuydu. Kafiledeki kürek mahkumlarından Karmanov, kendisine benzeyen fakat sürgün cezasına mahkum olan bir adamı kandırmış, onun kendi yerine geçmesini sağlamıştı. Böylelikle kürek mahkumu sürgüne gidecek, sürgünse hapishanede kürek cezası çekecekti. Nevido bu işi daha önce öğrenmişti. Çünkü aynı mahkum bunu anlatmıştı ona. Anladım, gerekeni yaparım anlamına gelen bir baş işareti yaptı. Sonra hiç arkasına bakmaksızın yoluna devam etti. Bu adamı Ekaterinburg'dan beri tanıyordu. Orada adamcağız. Ne olur söyleyin de karım da benimle gelsin diye izin versinler, demişti. Öte yandan bu adamın işlediği suçun niteliğiyle Dimitri'yi pek şaşırtmıştı. Adam 30 yaşlarına kadar orta boylu, kendi halinde bir köylüydü. Adam öldürmek ve hırsızlığa kalkışmaktan kürek cezasına mahkum olmuştu. Adı Makar Diyelkin'di. Serüveni pek acayipti. Meseleyi Dimitri'ye şöyle anlatmıştı. Suçu işleyen ben değilim. O alçak yaptı bunu. Bir gün bir yolcu geldi. Babamın evinde kaldı. Sonra da 2 ruble verdi. 40 kilometre ötedeki kasabaya gitmek için babamın arabasını kiraladı. Babam, al da bu yolcuyu götür oraya, dedi bana. Ben de arabayı koştum, giyindim. Sonra yolcuyla birlikte çay içmek için masanın başına oturdum. Biz çayları içerken yolcu, evlenmeye gidiyorum ben, yanımda 500 ruble var, Moskova'da biriktirdim bu parayı, dedi. Bunun üzerine ben bir ara dışarıya çıktım. Arabadaki samanların altına bir balta sakladım. Ama bu baltayı neden aldım kendim de bilmiyorum. Yola düzüldük. Yolda her şey iyi gitti. Baltayı bile unuttum hatta. Kasabaya da yaklaşmıştık. 6 kilometrelik yolumuz ya vardı ya yoktu. Asıl ana yola çıkan kısa bir yol vardı, biraz yokuştur. Ben arabadan indim, arkadan yürümeye başladık. O kulağıma fısıldamaya başladı. Hadi ne duruyorsun? Ana yola çıkınca orası kalabalıktır. Sonra kasabaya ulaşacaksınız. Herif de parasıyla birlikte savaşıp gidecek. Yapacaksan şimdi yap bunu. Ben de arabanın üstüne eğildim, samanları düzeltiyormuş gibi yaptım. Derken sanki kendiliğinden gelmiş gibi baltayı elimde bulmayayım mı? Öteki arkaya döndü, ne var diye sordu. Kafasını parçalamak için baltayı kaldırdım ama çelik adammış. Hemen arabadan atladı, koluma yapıştı. Ne yapıyorsun ulan namussuz, dedi. Sonra da karların içine yıktı beni. Öyle ki kendimi savunamadım bile, hemen teslim oldum. Kemerini çıkarıp ellerimi bağladı, beni arabanın içine attığı gibi doğru karakola götürdü. Hapse girdik, yargılandık. Neyse ki köylüler tanıklık ederken benden yana çıktılar. İyi adamdır, şimdiye dek hiç kötülüğünü görmedik, dediler. Bizim mal sahibi efendiler de benden yana çıktılar. Ama gel gelelim avukat tutacak param yoktu. Onun için 4 yıla mahkum giydim. İşte şimdi bu adam bir memleketlisini kurtarmak istiyordu. Fakat mahkumlar arasında gizli kalması gereken bir işi Dimitri'ye söylerken canını tehlikeye attığını da bilmekteydi. Mahkumlar bunu öğrenseler adamcağızı kesin kez boğarlardı çünkü. Koridorun bir yanı bölmeyle ayrılmış, böylece iki ayrı küçük koğuş haline sokulmuştu. Her ikisi de kapıları koridora açılıyordu. Bu özel bölüye girerken Dimitri Nehlilov'un ilk karşılaştığı insan Simonson oldu. Eline bir odun almış, yanan bir sobanın başına çömelmişti. Sobanın kapağı sıcağın etkisiyle içeri doğru çekildiği için titriyordu. Simonson onu görünce yerinden kımıldamadan elini uzattı. Gür kaşlarının altından onu aşağıdan yukarı doğru süzdü. Prensin gözlerinin ta içine bakıyordu anlamlı bir tavırla. İyi oldu geldiğiniz, dedi. Bir şey söyleyecektim size. Neymiş o? Sonra söylerim, şimdi zamanım yok. Sonra yine önündeki sobayla uğraşmayı sürdürdü. Soba yakmak için kendisine göre bir yöntemi vardı. Böylece sıcağın olabildiğince az boşa gitmesini sağlıyordu. Dimitri birinci kapıya doğru ilerliyordu ki ikinci kapıdan Katyuşa çıktı. İki büklümdü. Elinde bir süpürge, önünde de bir sürü toz ve çöp vardı. Bunları sobadan yana süpürüyordu. Sırtında beyaz entarisi, ayaklarında çorapları vardı. Eteklerini toplamış, başörtüsünü kaşlarına kadar indirmişti. Dimitri'yi görünce doğrularak kıpkırmızı oldu, süpürgeyi yere bıraktı. Ellerini eteğine sildikten sonra genç adamın karşısına dikildi. Dimitri elini uzatarak, ''Ortalığı topluyorsun galiba.'' dedi. Katyuşa gülümseyerek yanıt verdi. ''Evet, eskiden de yapardım bunu. Ortalık öyle pis ki anlatamam. Oysa temizlemek için ne kadar uğraştık bilseniz.'' 9. kaset, 2. yüzün sonu.